Ayrım 7.
Madonna ne diyebilirdi? Zihni karanlık sulara gömülü bir halde Meryem'e döndü. Günah son çağrı. Nikos Kazantzakis. İkinci kaset, ikinci yüz. Sayfa 67. Eşikteyken yaşlı ağamın geldiğini gördü. Değneğine abanmış, oflaya puflaya yürüyordu. Şakaklarındaki beyaz saç lüleri Karmel tepesinden esmeye başlamış olan akşam merteminde dalgalanıyordu. Meryem saygıyla bir kenara çekildi. Haham içeri girdi. Kardeşinin elini alıp okşar gibi hafif hafif vurdu üstüne. Ama bir şey söylemedi ona. Ne diyebilirdi? Zihni karanlık sulara gömülü bir halde Meryem'e döndü. Gözlerin ışıl ışıl Meryem, dedi. Nen var. Tanrı mı geldi yine? Hatırladım efendim, dedi Meryem kendini tutamayarak. Hatırladın mı? Neyi hatırladın? Söyle Tanrı adına. Şimşeğin ardındaki sözleri. Haham irkildi. Büyüktür İsrail'in Tanrısı, diye haykırdı kollarını yukarı kaldırarak. Ben de onun için gelmiştim Meryem. Sana bir kez daha sormak için. Bugün biliyorsun ümitlerimizden biri daha çağırmaya gerildi. Yüreğimse... Hatırladım efendim, dedi Meryem yeniden. Bu akşam oturmuş iplik eğiriyordum. Yıldırım yeniden geldi hatırıma. Gök gürültüsünün içimde ilk kez dindiğini duydum. Ardındaysa temiz duru bir ses, Tanrı'nın sesi. Selam sana Meryem, diyordu. Haham bir iskemleye çöküverdi. Şakaklarını elleri arasına alarak düşüncelere daldı. Epey bir süre sonra başını kaldırdı. O kadar mı Meryem? Kendi içine daha bir eğil, duyabilecek şekilde İsrail'in geleceği söyleyeceklerine bağlı olabilir. Hayır, diye mırıldandı Meryem, yorulmuştu. Hayır efendim, söyledi. Çok daha şeyler söyledi ama işitemedim. Elimden geldiği kadar çabalıyorum ama ne dediğini duyamıyorum. Haham elini Meryem'in başına ve iri gözleri üzerine koydu. Oruç tutasın Meryem. Dua edesin, zihnini günlük işlerde harcamayasın. Öyle anlar oluyor ki çepeçevre yüzünde şimşek gibi parlayan bir hale görüyorum. Gerçekten ışık mıdır bu bilmiyorum. Oruç tut, işiteceksin. Selam sana Meryem. Tanrı'nın haberi iyi sözlerle başlıyor. Sonradan ne dediğini aman işitmeye çalış. Heyecanını gizlemek için Meryem testileri koyduğu rafa doğru gitti. Pirinç bir kap aldı. Çengelden soğuk suyla doldurdu. Bir avuç da hurma alıp yaşlı hahama vermek üzere eğildi. Aç susuz değilim Meryem, dedi. Teşekkür ederim. Otur hele, sana diyeceğim var. Meryem iskemlelerin en alçağına, hahamın ayakları dibine oturdu. Başını kaldırıp bekledi. İhtiyar sözlerini bir bir tartıyordu zihninde. Söylemek istediği şey güçtü. Öyle örümcek ağı gibi ince ve kaygan bir ümitti ki bu, ümide fazla değer verip kesinliğe kavuşturmayı önleyecek kadar ince ve kaygandı. Anneyi dehşete düşürmek istemiyordu. Meryem, dedi sonunda. Bu evin dışında bir çöl aslanını andırarak dolaşan bir ses var. Sen öteki kadınlar gibi değilsin Meryem. Duymuyor musun bunu? Duymuyorum efendim, diye mırıldandı. Öteki kadınlardan ayrı bir yanım yok. Kadınların bütün dert ve sevinçlerini paylaşıyorum. Bulaşık, çamaşır yıkamak, yemek pişirmek, çeşmeye su doldurmaya gitmek, komşularla çene çalmak, akşamları da kapıda oturup gelip geçenlere bakmak hoşuma gidiyor. Yüreğimse efendim, bütün kadın yürekleri gibi acıyla dolu. Sen öbür kadınlar gibi değilsin Meryem, dedi yine haham huşu içinde. Bütün itirazları reddedermiş gibi elini kaldırarak oğlunda. Haham sustu. İşin en zor yanını ifade etmek için ne gibi sözler kullanacaktı? Göğe bakarak dinledi. Ağaçlardaki kuşların kimi uykuya hazırlanıyor, kimi de uyanıyordu. Çark dönüyordu. Gün insanların ayakları altında batıyordu. Haham içini çekti. Günler ne de çabuk geçiyordu, nasıl da birbirlerini kovalayıp duruyordu. Şafak, gün ağrışı, güneşin geçişi, ayların birbirini izleyişi. Çocuklar büyüyorlar, kara saçlar ağrıyor, deniz toprağı yiyor, dağlar çırılçıplak soyunuyor, yine de bekledikleri o gelmiyordu. Oğlum mu? Dedi Meryem sesi titrek. Oğlum mu? Öteki çocuklara benzemiyor Meryem, dedi haham. Yılmadan cevap vererek. Sözlerini bir kez daha tarttıktan sonra bir ara durup konuşmasına devam etti. Geceleyin bir başın olduğu zaman ve kimsenin kendisini gözlemlemediğinden emin olduktan sonra yüzünün bütün çemberi karanlıkta parıldıyor. Tanrı beni bağışlasın Meryem ama duvarın ta yukarısına bir delik deldim. Çıkıp oradan onu gözetliyorum. Ne yaptığına bakıyorum. Niçin mi? Çünkü doğrusu bu ya, kafamın içi alt üst, bildiklerim hiçbir işe yaramıyor. Kutsal yazıları okuyup duruyorum ama onun ne olduğunu, kim olduğunu anlayamıyorum. Bu yüzden gizlice onu gözetliyorum. Karanlıkta da onu yalayan ve yüzünü yutan bir ışığı görüyorum. Günden güne solması, eriyip gitmesi bundan. Yoksa hastalıktan, oruçtan ya da dua etmekten değil. Hayır, bu ışık yiyip bitiriyor onu. Meryem içini çekti. Ötekilere benzemeyen çocuk yapan annenin vay haline diye düşünüyordu. Ama bir şey söylemedi. İhtiyar şimdi üzerine eğilmişti. Sesini alçattı. Dudakları ateş gibiydi. Selam sana Meryem, dedi. Tanrı'nın gücü her şeye yeter. Niyetleri belli olmaz. Oğlun belki de... Ama kadıncağız bir çığlık attı. Acıyın bana. Peygamber demeyin sakın. Hayır, hayır. Tanrı böyle yazdıysa bozsun. Oğlumun herkesinki gibi olmasını istiyorum. Ne daha fazlası ne daha eksiği. Herkesinki kadar. Babası gibi o da tekneler, beşikler, sabanlar, ev eşyaları yapsın. Şimdiki gibi üstüne insan gerilsin diye çarmıhlar değil. Namuslu bir evin kızıyla evlensin, şöyle drahomalı filan. Ailesine iyi baksın. Çoluk çocuk sahibi olsun. Sonra her cumartesi birlikte büyük annesi, çocuklar, torunlar gezintiye çıkalım. Herkes bize hayran olsun. Haham değneğine dayanarak doğruldu. Meryem, dedi sert bir sesle. Tanrı annelere kulak verseydi güvenlik ve rahatlık içinde hepimiz kokuşurduk. Yalnız başına kaldığında konuştuklarımız üstünde düşün bir. İyi geceler dilemek üzere kardeşine döndü. Cam gözleri buğulu, dili bir karış sarkmış bir durumda havaya bakarak konuşmak için didinip duruyordu. Meryem başını salladı. Sabahtan beri çabalayıp duruyor, hala huzura kavuşamadı. Meryem ona doğru gidip salyası akan, biçimi bozuk ağzını sildi. Ama Meryem'e de iyi geceler demek üzere haham elini kaldırmıştı ki oğul eşikte belirdi. Yüzü karanlıkta pırıl pırıldı. Kanlı başörtüsü saçına yapışmıştı. Ama gece yanaklarında hala iz bırakan koca yaş damlalarını, ayaklarını kaplayan toz ve kanı karartıyordu. Eşiği atladı, acele acele bakındı. Annesiyle hahamı gördü. Daha sonra da duvarın yanındaki karanlıkta babasının cam gibi parıldayan gözlerini. Meryem lambayı yakacaktı ki haham tuttu. Dur, dedi. Onunla konuşacağım. Yüreğini cesaretlendirerek yaklaştı. İsa, dedi yumuşak bir sesle. Annesinin duymaması için sesini alçattı. İsa, yavrum, daha ne kadar dayanacaksın ona? Birdenbire bütün kulübe ölünceye kadar diye vahşi bir çığlıkla sarsıldı. Sanki iliklerindeki bütün güç akıp gitmiş gibi Meryem'in oğlu yere çöktü. Duvara dayanarak kesik kesik solumaya başladı. Haham yeniden konuşmak istiyordu onunla. Üzerine doğru eğildi. Ama birden yıldırım çarpmışçasına çekildi. Sanki büyük bir ateşe değerek yüzünü yakmıştı. Dört bir yanı Tanrı ile çevrili diye düşündü. Evet, dört bir yanı Tanrı ile çevrili. Kimseyi sokmuyor yanına. Gitsem iyi olacak. Düşünceler içinde ayrıldı oradan. Kapı kapandı. Ama Meryem lambayı yakmaya cesaret edemiyordu. Karanlıkta vahşi bir hayvan pusu kurmuş bekliyordu. Evin ortasında ayakta durup kocasının ümitsiz gıdaklamasını ve yere yığılmış oğlunun boğuluyormuş gibi dehşet içinde soluk alışını dinledi. Biri boğuyordu onu. Kimdi? Zavallı anne tırnaklarını yanaklarına bastırarak sordu Tanrı'ya. Bir daha sordu. Yakındı, bağırdı. Ben bir anayım. Acımıyor musun bana? Ama cevap gelmedi sesine. Ses etmeden tir tir titreyerek orada dikilmiş dururken vahşi bir zafer çığlığı duyuldu. İnmeli adamın dili çözülmüştü ve bütün kelime hece hece ağzından dökülmüştü sonunda. Şimdi bütün ev Adonai'ye diye yankılanıyordu. Ama bu sözü söyler söylemez birden kurşun gibi uykunun derinliklerine battı. Meryem cesaretini ele alıp lambayı yaktı. Yemek kaynıyordu. Oraya gidip diz çöktü. Ve toprak kabın kapağını kaldırıp suyun, tuzun eksik olup olmadığına baktı. Gök mavimsi beyaz ışıldıyordu. Nasır'ı uyuyor, düş görüyordu. Sabah yıldızı yastıkların üstünde duruyordu. Limon ve hurma ağaçları hala pembemsi mavi bir örtüyle kaplıydı. Derin bir sessizlik. Kara horoz bile ötmüyordu. Meryem'in oğlu kapıyı açtı. Mor halkalar vardı gözleri çevresinde ama eli titremiyordu. Açtığı kapının ardındaki anasına babasına dönüp bakmadan baba ocağına bir daha dönmemek üzere ayrıldı. İki adım attı derken üçüncüsünü de attıktan sonra durdu. Kendisiyle birlikte gelen iki ağır ayak sesi işitmişti. Arkasına baktı. Kimse yoktu. Çivi kakmalı kemerini daha bir sıktı. Kızıl lekeli örtüyü saçına sardı ve kıvrılarak inen yollara girdi. Bir köpek acı acı havladı. Günün yaklaştığını sezen bir baykuş ürkerek başının üstünden sessizce geçti. Arkasındaki sürgülü kapıları bıraktı ve bağlara bahçelere daldı. Öten kuşlar cıvıldaşmaya başladılar. Bir mutfak bahçesinde ihtiyarın biri iş başındaydı. Kuyu üstünde bocurgatı çeviriyordu. Gün ağrıyordu. El torbası, asası, sandalları yoktu. Yolsa uzundu. İlk İnkana, Taberiye, Magdala ve Kefernahum'dan geçecek derken Cenaseret Gölü'nü dolaşıp çöle varacaktı. Orada basit ve erzemli kişileri barındıran bir manastır olduğunu duymuştu. Beyazlar giyiyorlar, et yemiyorlar, şarap içmiyorlar, kadına yaklaşmıyorlardı. Tanrı'ya doğadan başka işleri yoktu. Şifalı otları iyi tanıyorlar, vücudun hastalıklarını iyileştiriyorlardı. Muskalar üstündeki bilgileri de genişti. Cinleri bedenlerden çıkarmayı biliyorlardı. Amcası ağam kaç kez içini çeke çeke ona bu manastırdan söz etmişti. Orada Tanrı'ya dua ederek ve insanları iyileştirerek 11 yıl keşiş olarak kalmıştı. Yazık ki günün birinde ayartıcı tarafından yenilmişti. Tabii onun da sonsuzdu gücü. Bir kadın görmüş, kutsal hayatı bırakmış, beyaz cübbesinden soyunup evlenmişti. Magdalena diye bir çocuğu olmuştu. Oh, olmuştu. Tanrı din yolundan sapana hak ettiği şeyi vermişti. Oraya gideceğim diye mırıldandı Meryem'in oğlu, adımlarını sıklaştırarak. Orada manastırın içinde kanatlar altında saklanacağım. Ne büyük zevkti bu. Ne zamandır 12 yaşından beri evini ailesine bırakmayı, geçmişi unutmayı, annesinin paylamalarından, babasının iniltilerinden ve ruhu yutan günlük adi kaygılardan kaçmayı ne zamandır özlüyordu. Ayaklarındaki tozu silker gibi insanları da toz gibi silkip atmak istiyordu. Kaçıp çölde barınmaktı dileği. Bugün en sonunda her şeyi silkip atıvermiş, kendini insan çarkından kurtarmış, ruhuyla, bedeniyle Tanrı'nın çarkına kaptırıp kurtulmuştu. Acılı soluk yüzü birden ışımıştı. Belki de Tanrı'nın pençeleri bütün bu yıllar boyunca şimdi kendi istemiyle pençeleri duymaksızın gitmekte olduğu yere götürmek için batıp durmuştu ona. Bu isteklerinin Tanrı'nın istekleriyle birleşmekte olduğunu mu gösteriyordu? İnsanın en büyük ve en güç ödevi değil miydi bu? Mutluluğun anlamı bu değil miydi? Yüreği rahatlamıştı. Pençeleri duymuyordu artık. Boğuşma, çağrışma bitmişti artık. Bu sabahtan ağrırken Tanrı bütün esirgeyiciliğiyle gelmişti. Serin, hafif bir meltem gibi. Ve ona demişti, yürü, gidiyoruz. Kapıyı açmıştı. Şimdisi ne hoş bir uzlaşma duygusuydu bu, ne mutluluk. Dayanamayacağım galiba diye fısıldadı. Başımı göğe kaldırıp kurtuluş mezmurunu okuyacağım. Sen benim barınağımsın, sığınağımsın Rabbim. Kıvancı yüreğinden taşıyordu. Çevresinde Tanrı'nın büyük serveti, zeytinlikler, bağlar, buğday tarlaları, şafağın tatlı ışığında ilerliyordu. Kasıklarından fışkıran kıvanç mezburu ise göğe ulaşmaya çalışıyordu. Başını göğe kaldırdı. Birden yüreği durur gibi oldu. Ardında koşan iki ayak sesi vardı. İyice duymuştu. Adımlarını kısaltarak dikkatle dinledi. O iki adım yavaşladı. Diz bağları çözülür gibi oldu ve durdu. O iki ayakta durdu. ''Biliyorum kim olduğunu'' diye fısıldadı, ürpererek. ''Biliyorum.'' Ama yüreğine cesaret verip, kaybolmadan gözüyle yakalamak için ansızın dönüverdi. Kimse yoktu. Doğudaki gök, vişne çürüğü rengindeydi. Buğdaylar olgunlaşmıştı. Başaklar durgun havada başlarını eğmişlerdi. Orayı bekliyorlardı. Ovada hiçbir şey görünmüyordu. Ne hayvan, ne insan. Sadece ardındaki nasırada biraz hayat belirtisi vardı. Bir iki evden duman tütmeye başlamıştı. Kadınlar uyanıyordu. Güven duyar gibi oldu. Zaman kaybetmesem iyi olacak diye düşündü. Onu yitirmek için tabanları yağlayıp tepenin öte yanına varmam gerek. Koşmaya başladı. Her iki yanında buğdaylar insan boyu yükseliyordu. Üzüm gibi buğday da bu Galile Ovası'ndan çıkmıştı ilkin. Yabani asmalar yamaçlara hala tırmanıyorlardı. Bir kanı gıcırtısı duyuldu uzaklarda. Eşekler yattıkları yerden kalkıp havayı kokladılar. Kuyruklarını kaldırarak anırdılar. Kahkahalar, konuşmalar geliyordu kulağına. Bilenmiş oraklar parlıyordu. İlk biçiciler göründü. Güneş onları görüp güzel kolları, boyunları ve baldırları üstüne düştü. Uzakta koşmakta olan Meryem'in oğlu gözlerine ilişince kahkahalarla gülmeye başladılar. ''Hey, kimi kovalıyorsun öyle?'' diye seslendiler. ''Yoksa sen mi kovalıyorlar?'' Ama yaklaştığında yakından görünce kim olduğunu anladılar. Susup birbirlerine sokuldular. Çarmıhçı diye mırıldandılar. Lanet olsun cin onu çarmıha. Başındaki şu kanlı örtüye bakın hele. Dilerim suçsuzun kanı öcünü alır. Acele acele yollarına devam ettiler. Ama kahkaha boğazlarına takılmış susmuşlardı. Meryem'in oğlu yanlarından geçip giderek onları arkada bıraktı. Buğday tarlalarını aşıp dağın güzel yamaçlarını kaplayan asma bahçelerine vardı. Bir incir ağacı gördü. Yaprak koparıp koklamak üzere yavaşladı. İncir yaprağı kokusunu pek severdi. İnsanların koltuk altları kokusunu hatırlatırdı ona. Küçükken gözlerini kapar, yaprak koklar, kendisini annesinin göğsüne sokulmuş meme emermiş gibi hayal ederdi. Ama durup da elini uzattığında soğuk ter kaplardı vücudunu. Arkasından koşmakta olan ayak sesleri de durmuştu birden. Saçları diken diken oldu. Kolu hala havada, çevresine baktı. Issızlık. Tanrı'dan başka kimse yoktu. Toprak ıslaktı. Yapraklardan su damlıyordu. Bir ağacın kovuğunda çiğlik kanatlarını açıp uçmaya çalışan bir kelebek vardı. Çığlık atsam dedi. Çığlık atsam da rahatlasam. Öğle vakti dağ başında ya da ıssız ovada her yalnız kaldığında bu denli yoğun olarak yaşadığı şey neydi? Sevinç mi, acı mı, yoksa her şeyden önce korku mu? Tanrı'nın onu çepeçevre kuşattığını duyuyor, sanki ümitsizlik içinde kaçmak istermiş gibi vahşi bir çığlık atıyordu. Bazen horoz gibi ötüyordu, bazen aç bir çakal gibi oluyordu, bazen de kırbaçlanan bir köpek gibi. Ama ağzını açtığında ses çıkmadı. Gözü kanatlarını açmaya çalışan kelebeğe takıldı. Üstüne yavaşça eğildi, alıp yerden yüksek olan ve güneşin üstüne abanmaya başladığı bir incir yaprağına koydu. Kardeşim, kardeşim benim diye mırıldandı acıyarak bakıp. Isınsın diye kelebeği ardında bırakarak bir iki adım gerisinde ıslak toprak üstünde yeniden o iki ayak sesini duydu. Başlangıçta Nasıra'dan ilk ayrıldığı sıralarda bu ses pek belirsizdi. Uzaklardan geliyor gibiydi. Ama ayaklar yavaş yavaş cesaretlenmiş, gittikçe yaklaşmıştı. Çok geçmeden Meryem'in oğlu yakalanacağını düşündü ürpererek. Rabbim, Rabbim diye fısıldadı. Üstüme çullanmadan manastıra kendim atabilseydim bir... Güneş bütün ovaya yayılmış, kuşların, hayvanların, insanların üstüne abanmaya başlamıştı. Karma karışık sesler çıkıyordu topraktan. Yamaçlarda keçilerle koyunlar kımıldanmaya, çobanlarsa kavallarını çalmaya başladılar. Dünya evcilleşiyor, uygarlaşıyordu. Az sonra solda ilerideki uzun kavak ağacına vardı mı konayı, pek sevdiği o neşeli köyü görecekti. Daha tüysüz bir çocukken, Tanrı pencerelerini henüz batırmamışken, kaç kez annesiyle gelmişti buradaki gürültülü şenliklere. Bu yüksek, sık yapraklı kavak ağacının altında oynayan civar köylerin kızlarını seyretmek için nice defalar kalabalığa katılmıştı. Mutlu toprak, tepinen ayaklar altında titrerdi. Ama bir keresinde 20 yaşındayken, bu kavak ağacının altında soluk soluğa durmuş, elinde bir gül, ürperdi. Binlerce gizli öpücüğün kızını gördü ansızın. Karşısında duruyordu. Göğsünde gizli güneşle ay vardı. Biri sağında, biri solunda. Gece ile gündüz, entarisinin saydam kordeyası ardından doğup batıyordu. Bırak beni, bırak diye bağırdı. Tanrı'ya adandım, onunla buluşmaya gidiyorum çöle. Acele acele kavağa geçti. Kana birden açıldı önünde. Badanalı bodur evler, dört köşe evler, güneşe yayılmış pırıl pırıl yanan mısırlar ve koca su kabakları. Çıplak ayakları balkonlardan sarkan genç kızlar evlerini süslemek için pamuk ipliğine kırmızı biber diziyorlardı. Gözlerini aşağı indirerek şeytanın tuzağından kaçmaya başladı. Ne kimseyi görmek ne de kimse tarafından görülmek istiyordu. Ardındaki çıplak ayak kaldırımlar üstüne şap şap vuruyordu. Onlar da hızlanmıştı. Güneş yükselmişti. Şimdi yeryüzünü kaplıyordu. Biçiciler kıvanç dolu türkülerle oraklarını sallıyor ve biçiyorlardı. Avuç dolduran başaklar çok geçmeden kucak dolusu oluyor derken demet durumuna geliyor, sonra da harman yerinde tepeler halinde yükseliyordu. Meryem'in oğlu mal sahiplerine acele bereket diledi. Dilerim her bir tohum bir çuval dolduracak kadar büyüsün. Kana zeytin ağaçları ardında kaybolmuştu. Gölgeler ağaçların köklerine sokuluyordu. Neredeyse öyle olacaktı. Meryem'in oğlu çevresindeki her şeye kıvanç içinde bakıyordu. Zihni Tanrı'daydı. Birden burun deliklerine yeni pişmiş ekmeğin tatlı kokusu çarptı. Karnının acıkmış olduğunu duydu. Bunu duyar duymaz vücudu sevinçten tir tir titredi. Nice yıl açlık çekmişti. Ama bugünkü kadar ekmeğe karşı kutsal bir özlem duymamıştı. Ama şimdi... Burun delikleri havayı kokluyordu. Kokunun geldiği yere doğru gitti. Bir hendeğin üzerinden atladı. Bir çiti açtı. Oyuk bir zeytin ağacı altından basık bir kulübecik gördü. Duman tütüyordu. Üstü saman örtülü damdan karılarak çıkan duman havada doğrularak yükseliyordu. İki büklüm bir yaşlı kadın vardı. Kulübenin giriş yerindeki küçük bir tuğla ocağıyla uğraşıyordu. Çevik hareketler yapıyordu. Kebap şişi gibi burnu, kirpiksiz gözleri vardı. Ön ayaklarını fırına dayamış olan bir köpek içi dişlerle dolu, derin, aç bir ağız açmıştı. Bağda ayak sesi duyar duymaz havladı ve yabancıya saldırdı. İhtiyar kadın şaşkın şaşkın döndü. Delikanlıyı görünce minik gözleri ışıldadı. Bir erkeğin yalnızlığına karışması hoşuna gitmiş, elinde tahta küreği işini bırakmıştı. ''Hoş geldin'' dedi kadın. ''Aç mısın? Nereden böyle?'' ''Tanrı'nın inayetiyle.'' ''Nasıra'dan.'' ''Aç mısın?'' diye tekrarladı kadın gülerek. ''Burun deliklerin tazınınki gibi açılıp kapanıyor.'' ''Açım efendim, bağışlayın beni.'' İhtiyar kadın sağırdı. Söylediğini işitmedi. ''Ne dedin?'' dedi. ''Yüksek sesle konuş.'' ''Açım efendim, bağışlayın beni.'' ''Bağışlayayım mı, niye?'' ''Açlık utanılacak şey mi ki delikanlı? Susuzluktan da, aşktan da utanılmaz. Hepsi Tanrı'dan. Gel hele gel, utanma.'' Biricik dişini göstererek yeniden güldü. ''İşte sana ekmekle su. Aşksa daha ötede bulacaksın. Magdala'da.'' Öteki ekmeklerle birlikte fırının yanındaki taş sıraya koyduğu bir somunu yakaladı. ''Bak, fırını her boşalttığımızda yoldan geçenler için ayırdığımız somundur bu. Bunu çekirge ekmeği deriz biz. Benim değil, senindir. Kes bir dilim de ye.'' Meryem'in oğlu rahatlar gibi oldu. Kocamış zeytin ağacının dibine oturup yemeye başladı. Ne tatlıydı bu ekmek, su da ne ferahlatıcıydı. Yaşlı kadının ekmekle birlikte ona verdiği iki zeytinin ne hoş tadı vardı. Elma gibi dolgun ve iriydiler. Sakin sakin yiyordu. Vücuduyla ruhunun bir olduğunu, ekmeği, zeytini ve suyu tek bir ağızdan aldıklarını, ikisinin de kıvanç duyup beslendiğini duyuyordu. Yaşlı kadın fırına dayanıp onu seyre koyuldu. ''Ye, gençsin. Önünde uzun bir yol var. Karşına neler çıkacağı belli olmaz. Ye, güçlen de yolculuğuna dayanabil.'' Başka bir somunun ucunu koparıp iki zeytin daha verdi ona. Kadının başörtüsü kaydı başından, seyrek kafası göründü. Acele bağladı yeniden. ''Nereye böyle Tanrı'nın inayetiyle?'' diye sordu. ''Çöle.'' ''Nereye?'' ''Daha bağır.'' ''Çöle.'' Yaşlı kadın dişsiz ağzını büzdü. Bakışları vahşileşti. ''Manastıra mı?'' diye çağırdı beklenmedik bir öfkeyle. ''Niye peki? Ne işin var orada? Gençliğine acımıyor musun?'' Cevap vermedi. Yaşlı kadın dazlak kafasını sallayarak yılan gibi ıslık çaldı. ''Tanrı'yı bulmaya gidiyorsun değil mi?'' diye sordu alaylı alaylı. ''Evet'' dedi delikanlı incecik bir sesle. Sazı andıran bacakları arasında dolaşan köpeğe bir tekme savurarak delikanlıya yaklaştı. ''Vah zavallı!'' diye bağırdı. ''Bilmez misin ki Tanrı manastırlarda değil, insanların evlerindedir. Karı kocanın bulunduğu yerdedir, oradadır Tanrı. Çoluk çocuğunun bulunduğu yerde.